أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Ramazan ayı ve Ramazan orucu ile ilgili olarak merak edilenler başlığını taşıyor. Biliyorsunuz birçok yerde işte Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucu akşamda niyet etmemiz gerekiyor mu? Adet kadın oruç tutar mı? Ya da işte bir kişi kasten orucunu bozsa, ondan dolayı 61 gün kefaret gerekir mi diye. Ya da işte hasta olan kişiler tutamadıkları orucun yerine fidye verecekler mi şeklinde birçok sorular var. Bir de Ramazan'ın kişinin birçok yanlışlara karşı korunmasını sağlama özelliği var. O açıdan da hem çocuklarımızın, hem kendimizin, hem de toplumumuzun yanlışlara karşı korunması açısından Ramazan'ın hangi faydaları olabilir? Ramazan'ı hangi şekilde değerlendirmemiz lazım diye o konular üzerinde inşallah konuşacağız. Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 183. ayetinde diyor ki: Ey müminler, Allah'a inanıp güvenenler, size oruç farz kılındı. Tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Yani burada önce şunu merak edenler olabilir. Oruç ilk defa bize mi farz kılındı? Hayır. İşte tıpkı sizden öncekilere farz kılındı dediğine göre bu Bakara suresinin 183. ayeti, 185. ayetinde de yani oruç tutma günlerinin Ramazan ayı olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bizden önceki Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün ümmetlere de aynı şekilde Ramazan orucunun farz kılındığını anlıyoruz. Yani bu konuda birçok şeylerimiz var. Yani mesela bir Katolik Kilisesi'nin bir papazıyla dedim ki ya bu Ramazan size, Ramazan orucu size de farz konuşurken tutuyor musunuz? Çok az tutuyorlar dedi. Bak bize farz demedi. Farz değildir demedi. Çok az dedi. Niye tutmuyorlar dedim. Ben ne yapayım? Tutmuyorlar işte. Yani tutanın azlığı çokluğu önemli değil. Var. Yahudilerde de aynısı var. İşte Tevrat'ta 9. ayda oruçla ilgili ifadeler var. 9. ay zaten şeyin kameri ayların 9. ayı Ramazan ayıdır. Yani işte Allah-u Teala öyle söylüyor. Bizden öncekilere nasıl farz kılınmışsa aynı şekilde bize de farz kılınmıştır. Yani ilk defa Müslümanlara farz kılınan bir şey değil. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın tercihiyle olan bir şey de değil. Bu Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı bir ibadettir. İşte bunu böyle yaptı ki kendinizi yanlışlardan koruyasınız. Demek ki yanlışlardan koruma işi de bize mahsus değil. Mesela burada yanlışlardan koruyasınız yani takva korunmak demektir. Neden korur bir Müslüman? Yanlış yapmaktan, Allah'a karşı, insanlara karşı, topluma karşı yanlış yapmaktan kendini korur. Bu şeyde, surede oruçla ilgili ayetlerin sonuncusu da aynı şekilde bitiyor. Allah-u Teala buraya kadar anlattıklarını Allah'ın koyduğu sınırlar olarak tanımlıyor. O sınırlara yaklaşmayın diyor. O sınırlar işte Ramazan gecesi şeye kadar, İmsak vaktine kadar yeme içmenin, karı koca ilişkilerinin serbest olması, imsak vaktinden akşama kadar yemenin içmenin, karı koca ilişkilerinin terk edilmesi ve kendimize dikkat etmemiz, birçok şeyler var orada. İşte Ramazan gecelerinde yani şeylerde itikaf meselesi, yani ibadet için bir camiye kapanma, bir ibadethaneye kapanma meselesi. Onun gibi şeyler. Burada şunu söylüyor. Mesela şeyde Bakara suresinin 183. ayetinde yani belki diyor, yani belki şey yaparsınız, kendinizi yanlışlardan sakındırırsınız diyor. Bu Müslümanlara hitap ediyor. 187. ayette tüm insanlara hitap ediyor. Diyor ki Allah-u Teala diyor, ayetlerini insanlara işte böyle açıklar diyor. Oraya kadar yapılan açıklama. Belki onlar kendilerini yanlışlardan korurlar, sakındırırlar. Yani şimdi bu yanlış acaba ne? Kişinin bünyesine karşı olan yanlış olur. Mesela şimdi imsak vaktine kadar yani fecr-i kazip diye sabahleyin doğu ufkunda tan yerinin ağarmaya başladığı ilk vakit, yani küçük yıldızların kaybolmaya başladığı ilk vakitte insan vücutta uyanmaya başlar. Kalkarsınız o vakitte az bir şey yeseniz bile akşama kadar çok rahat oruç tutarsınız. Hasta da olsanız rahat oruç tutarsınız. Her halükarda yolcu da olsanız rahat oruç tutarsınız. Mesela Allah-u Teala hastalar ve yolcuların tutmayabileceğini söylüyor ama tutmalarının daha hayırlı olduğunu söylüyor. Mesela işte bu vaktinde oruca başlayan diyabet hastalarının bile son derece rahat, oruçlu olduklarını unutacak kadar rahat olduklarını duyuyoruz. O da bir korunma ama bunun dışında başka korunmalar da var. Onunla alakalı olarak Zeynep Hanım'ı dinleyelim. Nasıl olur, nasıl yapılır?
Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hocamız bahsettiği gibi 183. ayetin sonunda belki de yanlışlardan sakınırsınız diye oruç size farz kılındı diyor Allah-u Teala. Şimdi orucu biz tabii ki savm, tutmak, insanın oruç tutması her zaman şöyle yeme içme ve diğer yasaklardan sakınma şeklinde, yani karı koca ilişkisinden sakınma şeklinde terim olarak açıklanıyor. Fakat baktığımız zaman Resulullah'ın aslında insanı başka kendini ne gibi konularda tutması gerekiyor, bununla alakalı güzel hadisleri var. Ben onlarla başlayarak birazcık anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin diye buyruluyor. Yani oruç kalkanmış. Kalkan insanı neyden korur? Karşısından gelecek olan saldırılardan, ona verilebilecek olan zararlardan korunmak için kalkan kullanılır. O zaman oruç da bizi gerçekten kötülüklerden, sıkıntılardan, zararlardan koruyacak bir şekilde olmalı, o şekilde tutulmalı. Yani birisi gelip size sataştığı zaman normal şartlar altında da Allah müminlerin zaten öfkelerine hakim olan insanlar olduğunu söylüyor Ali İmran suresi 14 yanlış hatırlamıyorsam. Fakat normal zamanlarda insanın öfkesine hakim olması ne kadar önemliyse Ramazan'da bu daha çok önemli. Çünkü oruçlu olmak yalnızca bedenin ihtiyaçlarından değil, aynı zamanda ruhi olarak şeytanın vesveselerinden, ondan sonra bizi kışkırtmalarından korunmak anlamına da geliyor. Yine bir başka hadisi hatırlatmak istiyorum. Onda da kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez diyor. Yine deminki anlama geliyor aslında. Yalan söylemek, insanlara dolandırmak, başkalarının hakkına girmek, insanlara kötü davranmak ne kadar günahsa yılın geri kalan aylarında, Ramazan'da da en az o kadar günah, ama Ramazan'da bunları yapmak bizim oruç tutuyoruz dememizi de aslında değersizleştiriyor. Bizim tuttuğumuz orucun değerini maalesef azaltıyor. Hatta yaptığımız işlere göre belki de hiç kıymeti kalmıyor tuttuğumuz orucun. Çünkü yine şöyle bir sözü var Resulullah'ın. Onda da diyor ki öyle insanlar var ki Ramazan'daki tek kârları aç ve susuz kalmalarıdır. O nedenle Ramazan'ın yalnızca bedenimizi değil aynı zamanda ruhumuzu da temizleyen, yanlışlardan sakındıran, uzak tutan bir kalkan gibi olması gerekiyor bizim için. Çoğu ailede görüyoruz. İşte oruç tutuyor yetişkinler. Çocuk geliyor bir şey istiyor ya da bir şey soruyor. Ramazan girdi mi herkes bomba gibi. bana dokunma, zaten oruçluyum, zaten açım, zaten sinirliyim, işte susuzum vesaire. Veya yolda giderken insanlar arabalarının başında, direksiyonda her zamankinden çok daha sinirli. Kalkıp birbirlerine saldırıyorlar, ediyorlar. Bunun için emredilmedi. Siz aç ve susuz olmanızın acısını başkalarından çıkartın diye emredilmedi oruç. Siz yanlışlardan daha çok sakının diye emredildi. Ramazan dışında nafile oruç tutmakla da alakalı Resulullah'ın söylediği bir şey var. Yani insanların nefsini köreltmesi için oruç tutmalarını tavsiye ediyor. O nedenle hani biz orucumuzu nefsimiz daha fazla bileceğimiz bir şey değil, körelteceğimiz bir şey olarak görmeliyiz. Çevremizdeki insanlar, çoluk, çocuk, yaşlı, her ne kadar insan varsa Ramazan'da bizim daha iyi bir insan olduğumuzu, kendimizi gerçekten yanlışlardan koruduğumuzu, orucu maddi manevi her şekilde tuttuğumuzu anlamalılar diye düşünüyoruz. O zaman ancak insanlara mübarek bir aydır Ramazan, herkesin Kur'an'ın inişinden istifade ettiği bir aydır Ramazan diye anlatabiliriz. Yoksa işte gündüz aç kalıp akşamleyin de müthiş derecede israf ederek, işte yarısı çöpe atılan, yarısı gösteriş için hazırlanan sofralara oturmak, ondan sonra dünya kadar para verip dışarıda iftar davetleri düzenlemek gibi israfları arttırmaya yönelik bir vakit değildir Ramazan. Tam tersine paylaşmanın, fakirlere, yoksula yardım etmenin her zaman zamanıdır elbette, ama Ramazan'da daha çok vaktidir bunun. Çünkü insan, her zaman söylenir işte, açların halinden anlamak, fakirin halinden anlamak, sus. Aslında tam olarak da anlamıyoruz. Çünkü biz zaten akşamleyin, bir kısım insan zaten akşamleyin iftar edeceğini biliyor. Ama öyleleri var ki bunu yapamayacaklar. İşte onları yapabilmeleri için davet etmek, onlara yardımcı olmak da yine Ramazan'ın güzel taraflarından bir tanesi olmalı. Biz kendimiz bu şekilde davranırken bir yandan da evladımıza, çoluk çocuğumuza, çevremizdekilere bunları yapmasını tavsiye etmeliyiz diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi bu Ramazan ayında Allah-u Teala oruç tutmayabilecek olan kişileri sayıyor. Diyor ki 184. ayetinde Bakara suresinin, sizden kim diyor hasta olur ya da yolculuk halinde olursa tutamadığı günleri başka günlerde tutar. Onu söylüyor ama arkasından da orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Şimdi oruç sadece bizim için değil, hani bu Bakara suresinin 183. ayetinde belki siz yanlışlardan sakınırsınız diyor. Ama 187. ayetinde de bütün insanlar için belki yanlışlardan korunurlar diyor. Şimdi bunu, ikisini birleştirdiğimiz zaman gerçekten şeyin hatta bir şey vardır. Yani oruç tutun ki sağlıklı olasınız diye bir hadis vardır. Sumu tasihhu diye. Şimdi eskiden ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken bir ara pazar günleri Süleymaniye Camii'nde değişik ilim adamlarını çağırarak orada sohbetler yaptırmıştım. Böyle bir ilmi toplantı gibi. Böyle bölüm bölüm şeye konuşuluyordu. İşte bir pazarda hastalık halinde oruç tutulur mu tutulmaz mı konusunda Allah rahmet eylesin Asaf Ataseven vardı. Onu davet etmiştim. Vakıf Kuraba'nın başhekimiydi o zaman. Tabii sadece o değil. Birçok kişileri davet etmiştik de. O şimdi kürsüye çıkarttı, konuştu. Sayıyor. Oruç işte bütün hastalıklara iyi geliyor. Ondan sonra tabii kim oruç tutmayabilir? İşte midesinde bilmem belli bir hastalık. Tabii ben uzmanlık alanım olmadığı için de uzun yıllar, 80'li yıllarda olan toplantıdan bahsediyorum, unutmuşum. Şimdi o aşağı indikten sonra dedim ki bak, Asaf Bey dedim. Allah-u Teala oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor. Evet, oruç tutmayabilirsiniz diyor. Hastalığın tanımını da yapmamış. Hangi hastalar oruç tutar, hangi hastalar oruç tutmaz demiyor. Kişinin kendisine bırakıyor. Sen kendini hasta kabul ediyorsan, tutmak istemiyorum diyorsan, hastaysan tutmayabilirsin. Ama tutman daha hayırlıdır. Onu söyleyince, aha hiç bunu bilmiyordum dedi. Sonra bakıyorsunuz, şeyler, işte bundan birkaç yıl önce Amerika'dan bir doktor gelmişti. Daha birçok doktorlarla görüşmüştük bu konuda da. Ya bu, yani sizin yaptığınız takvime göre imsak vaktinde bir kişi oruç tutmaya başladı mı? Müthiş bir şey ya, bu ne kadar güzel. Eskiden aman oruç tutma dediğimiz hastalarımıza şimdi özellikle mutlaka tut diyoruz. Hatta o İzmir'den gelmişti bir doktor.
Hakan Bey.
Evet, Hakan Bey. Bu konularda çalışma var. Bizim sitemizde onunla ilgili onun hazırladığı yazılar da var. Şöyle demişti bana. Ya ben şimdiye kadar hastalarıma oruç tutmayın diyordum. Ya şimdi bu tamamen imsak vaktinde, yani Kur'an'da belirtilen imsak vaktinde oruca başlandığı zaman çok faydalı olduğu ortaya çıktı. Şimdi özellikle tut diyorum ama benim günahım var mı acaba? Bilmiyorsun ki kardeşim, bir insan bilmediği şeyden günahkar olmaz. Dolayısıyla sağlık açısından son derece önemli olduğundan sadece Müslümanları ilgilendiren bir husus değil bu. Sağlıkla ilgili kısmı her insan için geçerli olan bir konu. Ondan dolayı yani insanlar için açıklarım diyor Allah-u Teala. Ve insanlar için açıklarım dediği yerde şu var. Diyor ki, yani Bakara 187. ayette diyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا, yiyin için. Hatta يَتَبَيَّنَ لَكُمْ, size göre açık ve net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar yiyin için. Ney? El haytul ebyadu min el haytul esved. Yani beyaz çizgi siyah çizgiden tamamen size göre ayırt edilinceye kadar. Siyah çizgi dediğiniz, mesela ufka bakıyorsunuz. Ufuk yani ufkun kara parçasının gökte birleştiği noktada uzunlamasına bir siyah çizgi oluşur. Yani niye? Çünkü güneş ışınları ufka çokça gelmiştir. Büyük bir kubbe oluşturmuştur. O kubbeden dolayı artık ufuk çok netleşmiştir. Ufkun netleştiği kısım ufuk boyunca bir çizgi oluşturur. Onun üzerinde bir beyaz çizgi oluşuncaya kadar, ufuk çizgi orada olduğu zaman o vakit gemicilerin şey vaktidir. Rasat vaktidir. Çünkü orada yollarını çok rahat bir şekilde belirlerler. O -10 derecelik bir şey kabul edilir. Ama oruç tutanlar o anda oruç yemeye devam edecekler. O sıra gökte yer birbirinden net ayrılır ama ufukta beyaz çizgi oluşmaz. Ufuk boyunca beyaz bir çizgi oluşuncaya kadar orucunuzu yemeye içmeye devam edeceksiniz. O zaman bırakacaksınız. Kime göre? Size göre. Mesela ufuk sizin karşınızdaysa oturur bakarsınız. Değilse bakanlardan öğrenirsiniz ya da hesap buna göre yapılır. Hesap buna göre yapıldığı zaman problem yok. O saate kadar yeme içmeyi devam ettirdiğiniz zaman vücut tamamen şey yapar, yemeye içmeye hazır bir hale geldiği için yediğini çok güzel bir şekilde hazmeder ve oruca başladığınız zaman ne susuzluk hissedersiniz ne açlık, akşama kadar orucunuzu tamamlarsınız. Onun için yani burada oruç tutmayabileceklerden bahsediliyor. Bir kişinin gücü yetmiyor, tutamıyorsa olabilir yani, hasta olur, başka şeyler de olur. Mümkün olmaz tutması. Allah-u Teala hiç kimseye gücünün yetmediği şeyden sorumlu tutmaz. Peki hastalık nasıl? Kim teşhis koyacak? Böyle bir olay yok. Kişinin kendine göre. Çünkü Allah'a hesap verecek olan o. O bizi ilgilendirmez. bir de hastalıklar her kişinin vücuduna göre değişir. Aynı hastalık bende başka bir etki doğurur, başkasında bir başka etki doğurur. Evet, yani bu açıdan da son derece önemli. Ama bugün maalesef İslam aleminin çok büyük bir bölümünde sahur yemeğine kalkma vaktinde şey yapılıyor, oruca başlanıyor. Diyanete o kadar çok söylememize, defalarca ispat etmemize, kendilerinin de kendilerine de göstermiş olmamıza rağmen, çok sayıda belgenin altında imzamızın olmasına rağmen kabul ettiremiyoruz. Çünkü bunlar kendilerini güçlü görüyorlar. Biz güçten yana olamayız. Allah'tan daha güçlüsü yoktur. Allah'tan daha güçlüsü yoktur. Biz Allah'ın emrinden yana olmak zorundayız. Mesela eski Diyanet İşleri Başkanlarından birisi başkanken bana gelmişti. Ya hocam, bu Ramazan'da bu işi bize bırakın. Niye dedim? Niye? Ne demek size bırakacağız? Biz kurumuz. Ne demek kurum? Ya İslam'da kurum diye bir şey var mı? Allah size göre diyor. Neden bu şey oluşum şeyleri kabul etmiyorsun? Neden bir televizyonda canlı yayında bütün dünyaya imsak vaktini gösterecekken engellediniz? O gece kriz geçiriyordum. Ulan kriz geçirecek olan birisi varsa ben orada gözükmese bütün millete rezil olacağım. Dolayısıyla tabii herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Bizim bunu engellememiz mümkün değil. Yani giden gider. Bizi ilgilendirmez. Ama ben Allah'ın emrine uyacağım diyen kişilerin çıkıp bakmaları gerek. Bakın doğu ufkuna, o siyah çizgi, beyaz çizgi net olarak birbirinden ayrılıncaya kadar yemenize, içmenize devam edin. Şunu söyleyeyim, sahur yemeğine Diyanet'in ezanını duyduğunuz zaman kalkın. Ondan önce sahur yemeği yemeyin. O ezan çünkü Fecr-i Kazib'in başladığını gösterir. Ondan sonra gözleminizi yapın. Bakın bizim ilan ettiğimiz takvimlerle bir uyuşmazlık var mı yok mu? Varsa bize onu bildirin. Evet. Şimdi bundan sonra bir de Kur'an mı oku?
Evet hocam. O Kur'an meselesi var. Bir de bu şeyle alakalı, hani genelde Ramazan Müslümanların ayı. Dolayısıyla oruç tutan Müslümanlara bu ayda işte onlara şey yapmak lazım. Saygı duymak lazım. Onları anlayışla karşılamak lazım. Gün boyu açlar, susuzlar. Onların yanında yiyip içmemek lazım gibi bir takım böyle şeyler oluyor. Esasında bu Ramazan hilali bütün insanlık için doğuyor yani. Sadece bizler için değil. Allah-u Teala bize bunu nasıl emrediyorsa, bize saygı duyma hassasiyetini gösteren diğer insanlara da bu hilal doğduğu için bu aslında evrensel bir mesele. Herkesin yerine getirmesi gereken bir ibadet. Hocamın da dediği gibi Hristiyanlara da Yahudilere de farz olan bir ibadet bu. Sonra yine hocam biraz önce imsakla alakalı konuşmuştu. Burada insanlar şöyle düşünüyorlar genelde. Ya diyorlar ki ben bu anı yaşıyorum. Ne kadar çok uzun yaşarsam o kadar iyi. İşte 3'te 4'te sahura kalkıyorum. Saatlerce şey yapıyorum. Ondan sonra kaldı ki sizin iddianıza göre de eğer fazladan oruç tutuyorsam da tutayım. Ne olacak? Hiçbir sakınca yok. Şimdi hiçbir konuda Allah'ın emrettiği şeyin dışında bir şey yapıldığında o iyi diye nitelendirilemez. Yani çünkü Allah her şeyi ölçüye göre emreder. Allah zamana da hükmeder. Zamanı da ölçüye göre belirlemiştir. Allah'ın belirlediği vakitte oruca başlamamanın fıtri olarak, biyolojik olarak çok büyük zararları vardır. Bu sadece bir tercih meselesi değil. Öte taraftan şuna da dikkat etmek lazım. Sabah namazı meselesi. Genelde insanlar işte bütün Türkiye'de imsak vakti artık girdi, oruca başlama vakti geldi dedikleri ve ezanların okunduğu o vakitte hemen namazımı da kılayım dediğinde bilsinler ki sabah namazını falan kılmış olmuyorlar. En fazla teheccüd namazını kılmış olurlar. belki o gün oruç tutarlar ama en az oruç kadar önemli olan bir ibadeti de yerinde getirmemiş olurlar. Vaktinde yerine getirmemiş olurlar. Dolayısıyla bu sadece oruca erken başlama meselesi değil, namazla da alakalı bir şey. Ve en son Kur'an'la alakalı hep ilişkilendirildi. Ramazan Kur'an ayı. Ve bu ilişkiyi kurmak için yapılanları, her yıl yapılanları bir hatırlayalım. İşte camilerde mukabele okunuyor. Birisi geçiyor, Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuyor orijinal dilinden. Diğer insanlar da bunu ya dinliyor ya da ellerindeki musaflarla takip ediyorlar. Ve en sonunda da diyorlar ki biz hatim ettik. Ve yapılan bu işlemden de bir hayır beklentisi, bir karşılık beklentisi ne giriyorlar. Hatim duaları yapılıyor. Belki binlerce, on binlerce, milyonlarca hatim yapılıyor. Ramazan ayının Kur'an'la ilişkilendirilmesi böyle bir şey değil. Kur'an-ı Kerim evet Ramazan ayında indirilmeye başlandı ama o bir dönüşüm başlattı insanlarda. Başta Hazreti Muhammed olmak üzere Muhammed Aleyhisselam'a ilk inen ayetleri hatırladığımızda Ramazan'ın Kadir gecesinde İkra bismi rabbikellezî halak diyerek Muhammed Aleyhisselam'ın hem kendi yaratılışına hem etrafındaki kainata yaratılışa dikkat çekerek bir dönüşümün başlangıcı oldu Kur'an-ı Kerim'in indirilişi başta Hazreti Muhammed olmak üzere. Eğer bu dönüşüm yapılamıyor ise okunan sadece bir telaffuzdan ibarettir. Yani anlamını bilmediğiniz bir şeyi okuyup oradan hayır beklemek bu doğru bir şey değildir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le buluşmaya vesile kılmak lazım belki Ramazan ayını. Yani Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle meşgul olmak lazım. Camilerde böyle anlamı bilinmeden yapılan hatimlerden ziyade Kur'an-ı Kerim bizlere neler söylüyor, nelerden bahsediyor buna yönelmek lazım ki Ramazan ayı ile Kur'an arasındaki ilişkiyi doğru kurabilelim. Bu yapılması gerekirken üstüne üstlük bir de tam tersine işte hepimiz şahit oluyoruz, yine olacağız bu Ramazan'da. Ramazan adı altında yapılan programlar, dini programlar, ister iftar programları olsun, ister sahur programları olsun, bunların tamamı bir nevi hurafe yüklemesi oluyor. Hurafe yüklemesi. Yani bırakın doğruyu anlatmayı, tam tersine insanların fıtratına uymayan bir sürü bilgiler din adı altında insanlara yükleniyor. Hiç aslı astarı olmayan mesnetsiz bir takım hikayeler, rivayetler, yani ilkokul çocuklarının bile mantığının asla kabul etmeyeceği derecede saçma sapan hikayelerle, menkıbelerle insanların dini duygularına dokunduklarını düşünüyorlar. Bunların tamamı geri tepiyor. Bunun farkına varmalıyız artık. Yani insanların sürekli bu dinden uzaklaşması, dine karşı mesafeli olmaları, İşte deist ya da ateist gibi tercihlerde bulunmalarının tamamı fıtrata uymayan, Allah'ın dinine asla uymayan bilgilendirmeler sebebiyledir. Yani bu çok ciddi bir vebaldir. Bu tür hurafeleri anlatmamaları anlatmalarından çok daha hayırlıdır. Yani hiç bu tür programlar olmasa, hiç insanları bu şekilde kirletmeseler bu çok daha hayırlı bir şey olur. Veyahut Allah'ın vermiş olduğu bu fırsatı kullanıp Allah'ın kelamını, Kur'an-ı Kerim'i insanlara duyurmalı ki böylelikle Ramazan ile Kur'an arasındaki ilişki doğru bir şekilde kurulabilsin. Zaten biraz önce demiştim, Ramazan ancak Kur'an'la şu şekilde ilişkilenir, insanda ve toplumlarda bir dönüşüm meydana getiriyor ise. Zaten oruç da bunun bir nevi araçlarından bir tanesidir. Biraz önce Zeynep Hanım anlattı. Yani sadece aç ve susuz kalmak değil, davranışlarımıza yansıyan bir şekli olması lazım orucun. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de yine Kur'an'la sabit olan bir ibadet vardır. Ve o aslında ihya edilmelidir. Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy geldiğinde de Muhammed Aleyhisselam bu ibadeti ifa ediyor idi. O itikaf. Yani bir nevi her insanın senede bir kez bir 10 gün kendisini muhasebe etmesi, bir yıllık rapor gibi kendisiyle baş başa kalması, Rabbi ile baş başa kalması, ben ne yaptım, neler yapıyorum, nasıl bir yoldayım, nereye gidiyorum, bu hayatın anlamını sorgulamalı özellikle şu büyük şehirlerde yaşadığımız bu kargaşa, işte robotlaşma, rutine dönmüş hayatlarımız, kısır döngülerimiz en azından bir 10 günlüğüne sekteye uğrayıp böylesi güzel bir ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, oruç ibadetini yaptığımız, herkesin bir şekilde hassaslaştığı böylesi bir anda hayatımızın 10 gününü eğer mümkünse itikafla da geçirip bir yıllık muhasebe yapmak, kendimizi tekrar bir check etmek, toparlamak için de Ramazan'ı vesile etmeliyiz. Öteki türlü işte bir takım hurafelerle, masallarla, gereksiz programlarla Ramazan ayı idrak edilmiş olmaz.
Bir de Ramazan ayının ne zaman başladığıyla ilgili merak edilen sorular var. Allahü Teala Bakara suresinin 185. ayetinde diyor ki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ Sizden kim o aya şahit olursa, şahit bir şeyi gözleriyle görüp tespit etme şeklinde de olabiliyor. Gözüyle görmüş gibi bilgiyle, tecrübeyle tespit etme şeklinde de olabiliyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine işte gayrimeşru ilişkiye girme gayreti içerisinde olduğunu söyleyen vezirin eşine karşılık bir bilir kişi, konuyu bilen bir kişi şahit olarak getirilmiş. O da demiş ki bakın bakalım Yusuf'un gömleği eğer arkadan yırtılmışsa Yusuf haklı, kadın suçludur. Gömlek önden yırtılmışsa kadın haklı, Yusuf suçludur demiş. Bu bir bilgi ve tecrübe istiyor. Dolayısıyla tabii gömleğin önden arkadan yırtıldığı anlaşılınca kadının suçlu olduğu ortaya çıkmış. İşte kim o aya şahitlik ederse, bu şahitlik iki şekilde olur. Bir, yeni ayın girdiğini çıplak gözle görebilirsiniz. Batı ufkunda güneşin batmasının arkasından hilalin battığını görürseniz yeni ay başlamış olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bunu söylüyordu. De çıkın bakın, eğer hilali görürseniz oruca başlayın. Hilali gördüğünüz zaman da, yani Şevval hilalini gördüğünüz zaman da orucu bırakın. Ve şunu söylüyordu, biz bu konuda bilgisiz bir topluluğuz diyordu. Niye bilgisiz topluluğuz diyor? Şundan dolayı Allahü Teala Rahman suresinin 5. ayetinde güneşle ayın bir hesaba göre hareket ettiğini söylüyor. O hesabı biz bilmiyoruz diyor Muhammed Aleyhisselam. Bilmediğimiz için görürseniz başlayın, görürseniz orucu bırakın. Yani şeyde Ramazan'ın başında hilal görürsünüz, Ramazan'ın sonunda hilali görür, orucunuzu bırakırsınız. Şimdi ama bunun hesabını biliyorsanız eğer, o hesaba göre hareket edersiniz. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'in asıl istediği hesaptır. Muhammed Aleyhisselam da biz hesap bilmiyoruz demek de aslında herkese örnek bir uygulama ortaya koymuş. Çünkü siz bu hesabın yapılmadığı bir ülkede olabilirsiniz. Bugün İslam aleminin büyük bir bölümü hesaba göre hareket etmiyor. Sadece Türkiye hesaba göre hareket ediyor. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye dışında hesaba göre hareket eden yok. Ben de yani en az yani belki 20-30 yıl şey yap takip etmiştim. Yani Türkiye'de yapılan bu hesap şu ana kadar hiç yanlış çıkmadı yani. Şimdi bugün bana Avustralya'dan gelen bir mesaj var. Onu okuyayım. Oradan bir kardeşimiz bunu gönderiyor. Diyor ki evet. Avustralya'da Sydney'de güneş 10 Mart Pazar günü saat 19.19'da batacak. Şaban ayına ait ay ise aynı gece saat 19.23'te batacak. Yani Şaban ayına ait ay dediği aslında Şaban ayına ait değil o. Ama öyle kabul ediyorlar. Şimdi şu anda Şaban ayındayız. Onlar Ramazan'a girilecek. Şimdi bakın hangisi daha erken batıyor? Güneş önce batıyor. Yani güneş ne diyor? Güneş 10 Mart Pazar günü saat 19.19'da, ay ise 19.23'te batacak. 19.23'te batınca daha sonra batıyor. Arada 4 dakikalık bir fark var. Bu 4 dakikalık farktan dolayı güneşin ışınları çok yoğun olduğu için o güneşin ışınlığı ayı kapatır ve gözünüze göremezsiniz. Ama hesaba göre yapıldığı zaman ay güneşten sonra battığı için Ramazan ayı pazartesi günü başlar. Fakat çok enteresan, şöyle şey yapılmış, yani bu şeyin Avusturya Baş Müftüsü ve Fetva Konseyi'nin oturup aldıkları karar ve bu konularda ben yani İslam aleminde görüşmediğim kişi çok azdır yani bu konularda. Maalesef yani şey hala şey yapılmadı, hesaba geçilmedi. Bakın şöyle diyorlar, 11 Mart. Şimdi böyle gözle görülemeyeceği için diyor, yani gözle görülemeyeceği için şey yapılmayacak diyor. Ertesi gün oruç başlamayacak ama 11 Mart Pazar günü Sydney'de güneş saat 19.18'de batacak. Ay ise aynı gün batımında şey gün güneşin batımından sonra saat 19.54'de kadar 36 dakika boyunca görünecek. Ve daha sonra ufuktan kaybolacak. Bu sebeple oruca pazartesi değil salı günü başlanacak diyor. Şimdi bu şeylerde İslam aleminde gerçekten Allah-u Teala'nın hesaba uymamızı emrettiği bilgisi maalesef yoktur. Maalesef yoktur. Şöyle bir şey, bir hatıramı da size söyleyeyim. Tayyar Altıkulaş Diyanet İşleri Başkanı olduğu zaman, daha yeni olmuştu, bir Rü'yet-i Hilal konferansı, yani Hilal Gözetleme Konferansı düzenlenmişti İslam aleminde. 1978 olarak hatırlıyorum. Biz de o konferansa işte İstanbul Müftü Yardımcısı sıfatıyla misafirlerle, gelenlerle ilgilenme açısından görevlendirilmiştik. Tabii o çok iyi oluyordu. Her birisiyle oturup konuşma, sohbet etme falan gelenlerle. Orada yapılan toplantıda bütün oturumlara katıldığım için çok iyi biliyorum. Hilalin hesapla belirleneceğini bilen bir tek kişi yoktu. Sadece Mustafa Zerka şöyle bir şey söylemişti. İşte Resulullah diyor ki sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi. Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın, gördüğünüz zaman iftar edin. İşte Arap dili açısından ra'a ef'al-i gulubtendir. Alime manasında da alime de ef'al-i gulubtendir. Yani böyle bir fiil grubu içerisindedir. Bilmek de, görmek de aynı fiil grubu içerisindedir. İşte bildiğiniz zaman başlayın, bildiğiniz zaman bitirin demektir. Diyor ki, bunun hiçbir ilmi tarafı yok. Ama hesabı, herkesin hesabına geldiği için bir karar alındı. İşte şey yapılacak, hesapla belirlenecek dendi. O günden itibaren Diyanet, hesapla şeyini, namaz, şey, hilali gözetleme işini bırakarak olayı hesapla tespit etmeye başladı. Ve gerçekten doğru yaptı. Yani ondan sonra ben yıllarca gözlem yaptım. Her defasında doğruluğu ortaya çıktı. Ama yine şunu da söyleyeyim. Yani Suudi Arabistan'dan astronomi bölümünün hocaları gelmişlerdi İstanbul'a. İstanbul Üniversitesi'nin astronomi bölümünden bana dediler ki seninle görüşmek istiyor. Şey yapar mısın? Tamam gittim. Beyazıt'ta bir otelde görüştük. Onlara dedim ki ya bakın Allah-u Teala ayın hesapla yani gözlemde değil hesapla olmasını emrediyor. Ama Resulullah diyor ki biz bu hesabı bilmiyoruz. Onun için gözünüzle görün. O astronomlar şok oldu. Allah gerçekten Arapsınız ya. Hep de ayet de okuyorsunuz. Niye bunları bilmiyorsunuz? Neyse sonuç olarak şunu söyleyeyim. Avustralya'dan bugün bana gönderilmiş olan yazı ve Avustralya müftüsünün yaptığı tespit orucun pazartesi başlaması gerektiğini gösteriyor. bizim gözümüzle görmemiz o hesabı yapamadığımız zamanlarla ilgilidir. Demek ki onlar o hesaplardan istifade etmişler ama hesaba uymuyorlar. Resulullah'ın gözünüze görün demeden başka çaresi yok. Çünkü hesap yapamıyor. Buna göre de hareket etmek gerekiyor. Evet. Şey var mı söyleyeceğiniz?
Belki birkaç şey söyleyebilirim yine insanların Ramazan'ı nasıl ihya etmek ve sevdirmekle alakalı. Çünkü biz daha önceki pek çok programımızda şöyle şeyler söylemiştik. Mesela yılbaşı geldiği zaman yılbaşı kutlamak uygun değildir. Mümkünse biz bunu yapmayalım. Çocuklarımıza kendi bayramlarımızı, kendi dini milli günlerimizi sevdirelim demiştik. Şimdi Ramazan da aslında bir çocuğun gerçekten hayatında tecrübe edebileceği en değişik, en farklı zaman. Baktığımız zaman işte ailesiyle beraber sahura kalkabilir. O da onlarla beraber oruç tutabilir. Yaşına uygun olarak işte kimisi tekne orucu tutar. Kimisi belki artık sabahtan akşama kadar haftanın bazı günlerinde, kimisi artık her gün oruç tutmaya başlamıştır. Zaten Resulullah zamanında da çocukların dahi oruç tuttukları, ondan sonra bazen işte acıktıklarını söylediklerinde oyuncaklarla onları oyaladıklarına dair rivayetler vardır. Şimdi biz çocuklarımıza Ramazan'ı sevdirmek için bir şeyler yapalım. Demin anlattık işte kendimiz davranış olarak gerçekten daha iyi bir insan olmaya çalışalım diye. Onlara daha yumuşak davranalım. Ve sahurda, iftarda onları da işin içine katalım. Ayrıca mesela onları sevindirecek bazı şeyler yapmaya çalışalım. Normal zamanda yapmadığımız, illaki bunlar parayla alınacak şeyler olmayabilir. Öncelikli olarak tabii ki Kur'an'ı hayatımıza sokmaya çalışalım. Evimizin mutlaka görünen ve herkesin ulaşabileceği bir yerinde bir Kur'an meali olsun. Oturalım her zamankinden, şimdilik farklı olabilir, bundan sonra hayatımızın devamında da öyle olur inşallah. Mutlaka her zamankinden farklı olarak Kur'an-ı Kerim'den en azından bir ayet açalım. Okuyalım. Ondan sonra bununla alakalı sen ne düşünüyorsun? Ben bu konuda şöyle bir şey yaşadım. Benimle bu konudaki tecrübeni paylaşır mısın? Mesela işte çok basit ahlakla alakalı ayetler, güzel davranışla alakalı ayetler. Mesela Hucurat suresindeki işte 10-13 arasında insanlara nasıl davranmak gerektiği, dedikodu yapmamak, alay etmemek. Bununla alakalı çocukların başından pek çok şey geçmiş olabilir. Ondan sonra bu gibi konuları konuşalım. Kur'an'ı daha küçük yaştan onların hayatına katmaya çalışalım. Ondan sonra dediğim gibi onlara Ramazan'ı sevdirecek şeyler yapalım. Belki ufak tefek hediyeler olabilir. Oruç tuttukları zaman onları taltif edecek sözler, onları övecek sözler olabilir. İşte ne bileyim, küçük bir not kağıdına onunla alakalı övgüye değer bulduğunuz bir davranışını yazabilirsiniz. Her gün çocuğunuz için özel olarak onu mutlu edecek bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz Ramazan'da. Ha, zor mu? Evet zor. Ama yani artık gelecek nesillere diğer süslü püslü eğlencelerin yanında kendi dinimizi sevdirmek için bu kadar çabayı sarf etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Pek çok hanım arkadaşım da bu gibi şeyler zaten görüyorum. Bazılarını gördüğüm için burada ben de yayılsın diye söylüyorum. Çocuklarına ufak tefek hediyeler almak, onları normalde belki yapmadıkları güzelliklerle ya da bazı tavizlerle ödüllendirmek gibi. Tabii ki ahlaklarını bozacak şeyler değil ama yiyecek içecek açısından birazcık farklı şeyler almak gibi vesaire. Ramazan'ı mutlaka özendirelim ve hayatımıza Kur'an'la birlikte geçirelim. Onların ayrı bir kutlama biçimi değil de Kur'an indiği için kutlanan bir ay olduğunu bilmesini sağlayalım Ramazan'ı da inşallah.
Evet, şimdi Ramazan'da iki ayet, Allahü Teala iki ayette mesela anlatıyor. 183 ve 185. ayetlerde Bakara suresinin. Oruç tutmama ruhsatı sadece hasta ve yolcular için, o da tutmayabilir. Tutması daha hayırlıdır diyor. Ama şey yapma, şuurlu olarak bile bile oruç tutmamış. Oruç mükellefi olduğu halde tutmamış. Ya da tuttuğu halde kendi isteğiyle, isteyerek bozmuşsa bu kişilerin oruçlarını kaza etmesi diye bir şey söz konusu değil. şey de söz konusu değil. Bu insanların kefaret orucu tutmaları da söz konusu değil. Bunların herhangi bir şeysi yok. Ben şimdi bu orucun kazası sadece hasta ve yolcularla ilgilidir. Diğerleriyle ilgili değildir. Bu konuyla ilgili olarak şimdi ayet-i kerimeyi okudum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda bir sözü var. Ki ayetteki o hükümlerin hükümlere birebir uygun olan hikmet, yani doğru hüküm olarak şöyle diyor. Diyor ki, kim Ramazan günü bir özrü ve hastalığı olmadan yiyip içerse, bütün zamanlarını oruçlu geçirse bile o günün eksiğini kapatamaz. Yani bir gün oruç tutmadınız, bir özrünüz yok. Yani olabilir, yani bir hasta da olabilirsiniz. Yani bir şeydir, yolcu da olabilirsiniz. Allah-u Teala bu özrü hastalık ve yolculuk olarak saymış. Böyle bir özrünüz olmadığı halde bir tek gün oruç yerseniz, oruç tutmazsanız, tüm ömrünüzü oruçlu geçerseniz o bir günü karşılamaz. Ama biliyorsunuz mezheplerin %100'ü bilerek oruç bozan kişinin kefaret olarak 61 gün oruç tutması gerektiğini söylerler. Bunun da hiçbir delili yoktur. Onu da Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Evet, öyle. Yani esasında Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında biraz önce Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen hocamın okuduğu mazeret olarak bir kişi orucu tutmamış veya bozmuş, bütün hayatı boyunca oruç tutsa bunu telafi edecek bir imkan artık yok. Çünkü bu ayla, zamanla mukayyet bir ibadet. Siz tuttunuz, tutmadıysanız yapılacak hiçbir şey yok. Bununla birlikte bizim fıkıhta eğer bir kişi Ramazan'da bilerek herhangi bir mazereti de olmadan orucunu bozarsa kefaret gerekir derler. Bizim toplumumuzda buna işte 61 gün yeme gibi isimlendirme yapılır. İşte yapma bunu, 61 günü yersin. Yani aralıksız 2 ay peş peşe oruç tutarsın. Bunun hiçbir delili yok. İşin çok ilginç kısmı da şu. Yani esasında insan eli değdiğinde, beşerin müdahalesi olduğunda dinin nasıl maskaraya çevrildiğinin çok güzel bir örneği bu. Mesela bizim toplumumuzda Şafii mezhebine kendisini bağlı sayan insanlar da var. Şimdi düşünün bir kez. Yani bir masada oturuyorsunuz, karşınızdaki arkadaşınız diyor ki ben Şafii mezhebine mensup birisiyim. Diğeri de siz de mesela Hanefi mezhebine mensup birisiniz. Ramazan'da hiçbir mazeretiniz olmadan yiyorsunuz, içiyorsunuz, orucunuzu bozuyorsunuz. Şimdi ne yapacağız biz? Mesela Şafii mezhebine mensup olan arkadaş, ben Şafii ilmi haline bakayım, bakalım bizimkiler ne demiş, ben bir faturamı öğreneyim dese neyle karşılaşacak biliyor musunuz? Bir gün. Sadece bir gün. Niye? Çünkü Şafii mezhebi böyle fetva vermiş. Onlar ancak işte karı koca münasebeti ile bu oruç bozulursa 61 gün kefaret gerekir demişler. Bu defa adamın karşısında oturan kişi, ya ben Hanefi mezhebine mensubum, ben de açayım bir telefonuna sorayım fetva hattını, ya ben böyle bir iş yaptım ne yapacağım, ona da diyecekleri ne olacak, 61 gün. Ya şimdi böyle bir din olabilir mi?
Karı-koca ilişkisinde sadece koca.
Evet tabii, bir de o yani aynen öyle yani, sadece koca yani nereden bakarsanız tutarsız bir şey. Yani şimdi Allah'ın dini böyle bir maskara şekle çevrilmiş. Oysa burada denklem çok basit. Bir kişi Ramazan ayına ulaştıysa o orucu tutacak. Yani çok müzmin bir hastalık vardır, sürekli işte ilaç kullanıyordur, su içmesi gerekiyordur, beslenmesi gerekiyordur. Artık o mükellef dışı zaten. Ona zaten oruç farz değil. Onun yapacağı bir şey yok. Onun herhangi bir ödeyeceği fidye de yok. Bakın bunun bu konuyla alakalı derler ki işte tamam tutamıyorsun, çok yaşlısın, çok hastasın, şöyle böyle günü gününe fidye vereceksin. Bunun da dinimizde herhangi bir yeri yoktur. Kişi mükellef değilse zaten o yapmayacak o ibadeti, yapmadığı ibadetten dolayı da fidye falan vermeyecek. Öte taraftan oruca başladı, bozdu, mazereti yok. 61 gün kefaret, bu da tamamen beşer müdahalesidir. Kur'an-ı Kerim'de ve Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde böyle bir uygulama yoktur. O kişinin yapacağı tek bir şey vardır. Tevbe edecek ve bir daha hayatında böyle bir hata yapmayacak. Çünkü bunun telafisi ancak Allah affederse olur. Başka bir telafi yöntemi bunun yok.
İsterseniz ona gerekçe olarak alınan hususta şey yapalım. Yani şeyde Bakara suresi 187. ayet inene kadar Ramazan geceleri karı koca ilişkisi yasaktı. 187. ayette serbest bırakıldı. Çünkü daha önceki toplumlarda da yasak. Ama Allah-u Teala bize özel olarak Bakara 187'de serbest bırakmış ve hayırlısıyla nesih yapmış. Yani bir hükümde bir kolaylaştırma yapmış. Şimdi bu ayet inmeden önce sahabelerden birisi, yani şimdi kendimi tutamıyorum, eşimle beraber olurum diye korktuğumdan dolayı bir zihar yaptım diyor. Eşine diyor ki sen bana anamın sırtı gibisin diyor. Zihar yapınca işte zihardan dolayı Ramazan'ı ilişkiye girmeden geçireyim. Yani Ramazan boyunca zihar geçerli olsun diyor. Fakat bir gece ilişkiye giriyor ve ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Zihar kefareti ya bir köleyi hürriyetine kavuşturmak ya 60 tane fakiri doyurmak ya da 2 ay aralıksız oruç tutmak şeklinde ve Resulullah bunların üçündeki ona söylüyor zihar olduğu için. O da işte köle dediği zaman benim diyor buradan başka benden başka kölem yok diyor. Peki o zaman diyor ki 60 tane fakiri doyur diyor. Ya da biz bu gece yiyecek hiçbir şey bulamadık ki ben kendim karnımı doyuramıyorum. Onları nasıl doyuracağım? 60 gün oruç tut. Başıma ne geldiyse oruçtan geldi diyor. Öyleyse Muhammed Aleyhisselam ona işte şey görevlendiriyor. Zekatla görevli olan bir kişi için buna diyor ki sen buna bir miktar şey ver. Hurma ver. Veriyor. İşte git bunun bir kısmını 60 kişiye dağıt. Kalanı da götür evine ye diyor. Olay tamamen ziharla alakalı fakat ilişki koparılıyor. Yani öyle acayip şeyler var ki ve maalesef dinde olmayan hükümler sokuşturuluyor.
Şeyi de belki temas etmek gerekir hocam bu bağlamda. İnsanlarda şöyle bir temayül oluştu son zamanlarda. Ben bu akşam oruç tutmayacağım çünkü yarın sınavım var, toplantım var, şu var, bu var gibisinden. Zannediyor ki oruç denilen mekanizmayı başlatan şey, orada kontağı çeviren şey niyet. Bunun hiç alakası yok. Yani siz o aya girdiğinizde artık siz o ay bitene kadar oruç tutmak zorundasınız. İster niyet edin, ister etmeyin, ister sahura kalkın, ister kalkmayın. Bunların oruca en ufak bir etkisi yok. Bunların tamamı daha sonradan giydirilmiş bir takım şeyler, oruçla alakası olmayan teferruatlar. Siz o Ramazan'ı oruçla tutacaksınız. Ben niyet etmeyeyim de yarın çok önemli bir sınavım var, yarın çok önemli bir işim var. Siz çok önemli bir şeyi kaçırmış olacaksınız. Hayatınız boyunca oruç tutsanız telafi edemeyeceğiniz bir fırsatı kaçırmış olursunuz. Dünyadaki hiçbir meşgale, hiçbir iş bir günlük orucu kaçırmakla kıyaslanamaz. Hiçbir şey. Bu sebeple burada kendimizi de kandırmamak lazım. Gerçekten ciddi bir mazeret, sağlık mazereti veya işte Kur'an-ı Kerim'de söylenilen yolculuk hali yok ise bu oruç mutlaka tutulacak.
Evet. Şimdi burada Fatih Hoca'nın söylediği konuda mesela bakın yani oruç tutamayan kişilerin fidye vermesi meselesi ondan bahsetti. Bakara suresinin 184. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ oruca gücü yetenlere fidyetun ta'amu miskin bir çaresizi doyuracak kadar bir fidye lazım. Yani Ramazan orucunu tuttunuz, tutabildiniz. Oruç şey yapmasanız bile, mesela gücünüz yettiği halde hastayı ve yolcuyken tutmayabilirsiniz. Gücünüz yetiyor. Ama imkanı yok, gücü yetmeyen insanlar için bir şey yok. Fatih Hoca'nın söylediği gibi. Oruca gücü yetenler için Ramazan bayramında verecekleri bir fidye, ki o fitredir ve farzdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde de zengine de, fakire de, esire de, hüre de, herkese de farzdır oruçtan. Ama oruç tutmaya gücü yetmeyenler için herhangi bir görev yoktur. Mesela Hanefiler çocuklar için de verdirler. Böyle bir şey söz konusu değildir. Efendim hasta ve imkanı olmayan kişiler her gün için bir fitye verir derler. Ama maalesef ayetin anlamını tamamen tersine çevirmişlerdir. Ben şöyle bir dikkat ettim. Şimdi Diyanet'in mealinde şöyle diyor. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Ayette gücü yetmeyenler diye bir ifade yok ki. Ve alellezine yutikunehu, ona gücü yetenler üzerine. Yani Ramazan bayramı verilen fitre farzdır. İster fakir de olsa, zengin de olsa herkes verecek. Fakire birileri verir, ondan aldığını verir. Ama zengin olan da verir. Daha da fazla verirsen her zaman için daha iyidir. Niye bir çaresizi doyuracak kadar? Çünkü herkese yüklenen bir görev. Zenginsen çok yüksek bir rakamda verebilirsin. Bu da çok güzel. Onun için Allahü Teala فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. Kim bir hayrı gönülden gelerek yüksek şeye de vermişse onun için daha hayırlıdır. Zaten bakın buradaki şeyin mananın yanlışlığını tabi birazcık da Arapça ve metinlere bakarak da düşündüğünüz zaman net bir şekilde öğrenirsiniz. Bakara suresinin 286. ayetinde mesela Allahü Teala şöyle diyor. Yani bizim şöyle dua etmemiz emrediyor. Rabbena la tuahidna in nesina ahtana. Rabbena ve la tuhammilna ma la taakate lena bih. Taakat işte orada da burada da taakat geliyor. Alellezine yutikunehu, ona taakatı olanlar, gücü yetenler bir çaresizi doyuracak kadar fidye verirler diyor. Taakatı olmayan, gücü yetmeyenlere Allah zaten hiçbir görev yüklemiyor. Ama tutmuşlar bu olumlu cümleyi olumsuza çevirmişler. Güçleri yetmeyenler işte şöyle yapacak demişler. Bunun da maalesef yani Allah'ın dinine iftira dışında hiçbir karşılığı yok.
Fidye niçin verilir normalde genel olarak? Eksiği olan bir ibadette onu tamamlamak için gibi.
Doğru.
Şimdi
doğru.
Yapılmayan ibadetin eksiği için fidye vermenin anlamı olmaz o yüzden yani.
Çok doğru. Evet. Bir de mesela ne olur işte Allah-u Teala o şeyde Bakara 187. ayette ne diyor? Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ona yaklaşmayın diyor. Çünkü yeme, içme, karı koca ilişkileri falan. Adam mesela su içmez de şunu alayım şöyle bir ağzımı ıslatayım sonra tükürürüm. Ya bunu da yapmayın demiş oluyor yani.
Ya da bu tarafta yapmış olabilir. Yani en ufak da olsa hani böyle bir hatayı gidermek için.
Yani bir ay boyunca bir yanlış yapmış olabilir. O da ona karşılık Allah-u Teala'nın yüklemiş olduğu fidye görevidir.
Zaten rivayet de öyle. Muhammed Aleyhisselam bunu oruçlunun oruca yakışmayan hareketleri sebebiyle kapatma, onu bir kefaret, ihtiyacı olana da bir azık olsun diye şey yaptı diyerek onun şeyini bir telafi mekanizması olduğunu söylemiş oluyor yani.
Bir de bu arada bana bir şeyi hatırlattın, onu da söyleyelim yani. Mesela adetli kadınlar mezheplerin tamamına göre oruç tutamaz. Hatta güneş batmadan hemen bir iki saniye önce adet görmeye başlasa orucu bozulur. Kardeşim Bakara suresi 187. ayette Allah ne diyor? Diyor ki yani o siyah şey orucu diyor, bak siyah çizgi ve çizgiden ayrılınca kadar için diyor, karı koca ilişkisi de orada serbest o zamana kadar. Sonra orucu akşama kadar tamamlayın. Yani yemeği, içmeyi, karı koca ilişkisini bırakın. Yasak 3 tane. Peki adet görmek yemek sayılır mı? içmek sayılır mı? Karı koca ilişkisi sayılır mı? Allah-u Teala bu ayetin sonunda da bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ona yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın. Adetli kadın oruç tutamaz demek, o sınırları tarumar etmek, aşmak demektir. Onun için yani bakın ibadetler bile gerçekten çok ciddi manada müdahale görmüşler. Hem vakit açısından öyle, hem uygulama açısından öyle, hem yani hemen her açısından, her açıdan öyle. Yani ibadetlerin hemen hepsine maalesef dış müdahaleler yapılmıştır. İnşallah bunlar yani biz elimizden geldiği kadar doğruları söylemeye çalışıyoruz ama yola gelirler gelmezler, o bizim elimizde değil. Yıllardır bunu söylememize rağmen Diyanet'e hiçbir şey duyuramadık ki başkalarına duyuralım. O bizi ilgilendirmiyor. Nasıl olsa Allah ahirette bunun hesabını vereceğiz. Asıl mesele Cenab-ı Hakk'ın huzurunda vereceğimiz hesaptır. O hesabı eğer şey yapmazsak, doğru vermezsek, dünyanın tamamı bizim olsa ne yazar yani? O hesabı doğru veriyorsak, tek başımıza kalsak ne zararımız var? Asıl mesele ahirette Allah'ın huzurunda göreceğimiz karşılıktır. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın.